Evet, Rabbi hamdolsun. O bize fırsat veriyor toplanmaya. Bugünlerde bu artık büyük bir haktır, bir privilegiyedir. Birçok kardeş, yani bütün Avrupa'da birbirlerinden ayrı evlerde toplanamıyorlar. Ya da çok büyük zorluklarla. Bizim burada serbestliğimize şükredelim, teşekkür ederim. Yine fırsatımız var, Allah'ın sözüne bir göz atalım. Ve bugün özellikle İbraniler mektubuna, 9. bölüme göz atmak istiyoruz. O da ne yazıyor? Orada konuşuyor tapınak için. Ve tapınak dediğimiz zaman birçok kişinin kafaları karışıyor. Bunca sene İncil'i okuyoruz ve daha da birçok kişilerin kafalarında bir belirsizlik var. Anlamıyorlar tapınak nedir ve duahane nedir? Bizim tercihimizde Allah evi ve duahane dedik. Tapınak ve sinagog. Tapınak tek bir tane var. Eski antlaşma altında Rab Musa'ya bir buyruk verdi. Böyle çadır yapılsın. Yani sökülüp götürülebilen bir ev. Kumaştan, direklerden yapılan bir şeyi. Seyar. Yani her bir yerde gezerdi. Halk neredeyse Allah da onların arasındaydı. Sonra İsrail'e geçtikten sonra taş evi olarak yaptılar. Davud'un oğlu Süleyman bunu büyük bir bina olarak yaptı ve o sadece bir yerdeydi, Yeruşalim'de. Ayrıca Yahudiler bütün dünyaya dağıldıktan sonra her bir kasabada, her bir köyde, her bir mahallede kendilerine bir toplantı yeri yaptılar. Bu İsa'nın zamanından önce, belki 300-400 sene önce başladı bunu yapılma, Babil sürgününden sonra. Ama bu Allah'ın buyruğu değildi. Allah hiçbir zaman buyurmadı. İşte ama bunlar İsa'nın zamanından bugüne kadar vardı. Sinagog diyoruz. Her yerde var idi bir sinagog ama tapınak Allah evi bir taneydi. Ve bugün de biz buna bakmak istiyoruz. Eski zamanın altında nasıl bir sıra vardı? Eski antlaşmanın altında nasıl bir sıra vardı? Bu binaya girip sanki bir gezi yapmak istiyoruz. Ve orada bulunan eşyalar, bütün ölçülere bakarsak bu gerçekten bize ruhsal birer ders vermek istiyor. Yeryüzündeki Allah evine, tapınağa bir göz atmak istiyoruz. Ama her şeyden önce onu demek istiyorum. İbraniler mektubu yeni antlaşmada çok önemli bir rol alıyor, bir rol oynuyor. Nasıl? Eski ve yeni var. Eski antlaşma var ve yeni antlaşma var. Var Musa'nın sistemi, var İsa'nın sistemi. Ve biz hangi sistem altında yaşıyoruz? Elbette İsa Mesih'in sistemi altında. Birçok kardeş, birçok imanlı bu ayrımı anlamıyorlar. Eski antlaşmayı okuyup diyorlar ki bak ne güzel burada yazıyor. İyi güzel ama bu eski sistem. Ve özellikle İbraniler mektubu bize bir ders veriyor ki yeni sistem daha üstün. Yeni sistem daha büyük. Yeni sistem daha ciddi. Yeni sistem daha böyle gerçekçi, real mı? Ve sen düşün. Bugün Yeruşalim'de gene planlar var. Bazı Yahudiler istiyor bu yıkık olan Allah evi yeniden yapsınlar. Kocaman bir bina yeniden yapmak istiyorlar. Ve birçok imanlı da buna heyecanlanıyorlar. Sanki o yapıldı mı bizim için büyük bir rol oynuyor. İşte bunlar İbraniler mektubunu hiç de hiç anlamamışlar. Bugünkü sistemimiz İsa Mesih'in altındaki sistem kat kat daha üstündür. Ve şimdi bunları karşılaştırmak istiyoruz. Okuyorum. İbraniler 9, 1'den 10'a kadar. Birinci anlaşmanın altında bile Allah'la tapmak için bir sıra ve yeryüzünde bir Allah evi vardı. Allah evinin bir dış odası vardı. Onun içinde bir kandillik ve kutsal ekmekleri taşıyan bir masa vardı. Buna kutsal yer diyorlar. Ve ikinci perdenin arkasında Allah evinin bir başka odası vardı. Buna en kutsal yer diyorlar. Onda altından yapılma bir duman kurban yeri hem de anlaşma sandığı bulunurdu. O sandık her taraftan altınla kaplıydı. Sandığın içinde man ekmeği ile dolu bir altın kap, filizlenmiş olan Harun'un değneği hem de anlaşmanın taş tabloları bulunurdu. Sandığın üstünde o şanlı kerup melekleri merhamet kapağının üstünde gölge salardı. Ama bu şeylerden için burada uzun uzun konuşamayız. Evet bu şeyler öyle buyuruldu. Allah görevlileri de her vakit Allah evinin dış odasına girip Allah'ın hizmetine yerine getiriyorlar. Ama Allah evinin iç odasına sadece baş görevlinin kendisi girebilir. O da senede sadece bir defa hem de yanına kan alarak. O kanı hem kendisinden için hem de halkın bilmeden işlediği günahlarından için getirip teslim ediyor. Kutsal Ruh şunu göstermek istiyor. Allah evinin dış odası dururken en kutsal yere giden yol henüz açıklanmamıştı. Bu da şimdiki zaman için bir semboldür. Hem Allah'a bağışlar hem de kurbanlar getiriliyor. Ama onlar tapan kişiyi duygusunda kusursuz kılamazlar. Çünkü bu sıralar sadece yemekle içmek, türlü yıkama adetleri ve beden için verilen buyruklarla uğraşıyorlar. Bunlar konuldu sadece yeni sıranın zamanına kadar. Evet, çok büyük bir ciddilikle söylüyor. Eski antlaşmanın sırası bitecek. Yeni sıra geldi mi? Yeni anlaşma geldi mi? Eski anlaşma bitecek. Ve şimdi ilk önce bu eski anlaşma tapınma sistemine bir göz atalım. Nasıl bir şeydi? Bunu anlamak için nasıl düşünelim? Diyelim kıymetli bir pırlanta, bir diamant var senin. Ve onun kıymeti ne kadar büyük olduğunu nasıl gösterirsin? Nasıl anlaşılsın bu çok pahalı bir şey, çok böyle hani göz kamaştırıcı bir şey? O zaman ne yapıyorlar? Onun arkasında kara bir kumaş koyuyorlar, değil mi? Kadife. Arkadaki kumaş çok tamamen renksiz, kara ve kontrast çok büyük oluyor, değil mi? Ama beyaz bir kağıdın önünde koydun mu o kadar belli olmuyor. Ama arkada kara bir kumaş oldu mu o zaman belli oluyor bu diamant, bu pırlanta ne kadar üstün bir şey. Aynısını bu tekste görüyoruz. İsa Mesih bu pırlantadır, bu diamanttır. Çok büyük, çok karat var onda, kocaman bir şeydir. Ama onun kıymetini anlamıyoruz eğer eski sistemini anlamazsak. Onun büyüklüğünü anlamayacağız eğer Musa'nın altındaki sistemini anlamazsak. Evet ve ben bunu çok defa böyle karşılaştırıyorum. Musa'nın zamanında bu Allah evi aslında neye benziyor? Bir kukla evi gibi. Kız kardeşler küçükken belki sizin kukla eviniz vardı hatırlıyor musunuz? Oynarken böyle küçük bir eviniz vardı. Ayrı ayrı odalar var. Oturma odası, yatak odası, banyo bilmem ne değil mi? Ve küçük kuklalarla oynardınız. Ve size çok güzel geldi değil mi? Çok enteresan geldi ve çok ciddi bir şey. Ama işte biz şimdi anlattığımız sıra budur. Ama gün geldi, evlendiniz ve gerçek bir eviniz oldu. Ve artık böyle kukla evlerle uğraşmıyorsunuz. Sen düşün, bir kadın evleniyor, çocuk sahibi oluyor, gerçekten üç katlı bir ev yaptırıyor kendine, kocasına. Ondan sonra ne oluyor? Ve gene de bu kukla evlerle oynamaya devam etsin. Diyeceğiz, ah bu ne normal. Bu da var bir şey yani, bu normal değil. Bu lazım artık bu işleri bıraksın çünkü büyümüş. Gerçek bir Mesih imanlısı da biz okuyoruz eski antlaşmayı. O zamanki yani zayıf durumu anlayalım. İsa Mesih bize ne kadar daha büyük bir sisteme geçirdi diye anlayalım. Ve onun için bu kara kumaş pırlantanın arkasındaki kara kumaş işte bu eski antlaşma sistemidir. Evet ve şimdi biz bir yolculuk yapacağız. Musa'nın bu çadırı, Musa'nın bu tapınma çadırı. Bunu göz önünde bulunduruyoruz ve sen bir İsrailli olarak Allah'ın huzuruna gitmek istiyorsun. Nasıl bunu yapacaksın? Nasıl bunu yapacaksın? Allah nerede ki? İşte Allah onun için, Rab bunun için hani izin verdi, buyruk verdi bu tapınma çadırı yapılsın ki bütün İsraillere ruhsal bir ders vermek için. Tamam, etrafta bir kocaman bir ograda var, bir çıt var, kumaştan yapılmış bir bölünme var ve sen şimdi Allah'ın evinin avlusuna, tapınağın avlusuna giriyorsun. O birinci hareketimiz. Evet. Dışarıdan ilk önce bir duvar görüyorsun. Ve içinde ne oluyor, ne gidiyor anlamıyorsun. Kapalı. Mutlaka bunun içine girmen lazım. Değil mi? Ancak o zaman göreceğin içeride ne var. Ve biz biliyoruz Allah'a yaklaşmak için yani içeri dalıp adım adım ilerlemek lazım. En birinci anlayış, en birinci ders bu. Sen Allah'ı yani Allah'ın huzuruna varmak istersen bu kendiliğinden olmuyor. O sana gelmeyecek. Sen kalkıp arayacaksın. En birincisi bu. Bu yolculuğu yapmak lazım. Bu ilerlemeyi yapmak lazım. En birinci ders bu. Bir kişi Allah'ın huzuruna gitmek isterse o bu yolculuğu yapacak. O anlayışta farklı farklı şeyler anlayacak. Evet. Tamam. Adam şimdi daldı içeri. Avlunun içinde en birinci ne görüyor? En birinci ne görüyor? Az önce okuduğumuz ayetlerde bu yok. Ama daha içeri girdiğinde avlunun içinde kocaman bir kurban yeri var. Bir kurban yeri. hayvanların kesildiği, yakıldığı bir yer, kurban yeri. Şimdi bizim Müslüman arkadaşlarımız bunu anlamıyorlar. Sanıyorlar ki kurban her yerde kesiliyor ve onların etleri dağıtılıyor. Ondan sonra Allah sana bu et dağıtmasını bir sevap gibi yazacak. Anlayış bu kadar. Eski antlaşmada öyle değil. Bir kurban kesildiği zaman bu rastgele bir yerde kesilemezdi. Ancak Allah'ın istediği kutsal bir yer olduğu yerde. Hani orada kesiliyor kurbanlar ve kurbanların yani direkt bir anlamı var. Sen kurban keserek Allah'ın huzuruna giriyorsun. En birinci karşılaştığımız eşya kurban yeridir. Demek Allah'ın huzuruna çıkmak isteyen kişi en başta kurbanla gelmeli. Çok büyük bir ders. Allah'la insanın arasında bir engel var ve bu engel lazım kaldırılsın ve bu ancak kurbanla, kanla kalkıyor. Ölüm olmadan ona yaklaşamayız. Yani senin yaptığın günahların, senin uzaklığın, senin kutsal olmayışın sadece bir mesele yani onu ortadan kaldırıyor, o da kandır. Suçsuz bir hayvanın kanı. Bizim yerimizde ölen bir kurban. Bu neden geliyor? Bu Allah'ın kutsallığından geliyor. Mundar olan bir şey onun huzuruna gelemez. Sen de kimsin, ne sanıyorsun kendini? Hani bütün bu vaziyette kutsal bir Allah'ın huzuruna giriyorsun. Birçok kişi de bu anlayış yok. Allah kutsal, kutsalı saymıyorlar. Onun için zaten İsa gökteki babamızın duasında en birinci bu istek değil mi? Senin adın kutsal say olsun. Evet, insan bunu çok zor kabul ediyor. İstiyor Allah'a ahbap olsun. Arkadaş olsun. Allah babamız iyidir. Öyle bir düşünceyle, öyle bir yani duygularla Allah'a yaklaşıyor ve anlamıyor. Hayır, Allah senin ahbabın değil. Allah senin baban değil, sen ne sanıyorsun? Allah baba, böyle. Rastgele olmaz. Hayır. Önce bu ayrımı ortadan kaldırmak lazım. Bir ona bir kurban meselesi var. Evet, çünkü Tanrımız Rab, yakıp yok eden bir ateştir. Kıskanç bir Tanrı'dır. İbraniler 12-29. Evet, Allah diyor, yakıp bitiren bir ateştir. Ateşe yaklaşabilir misin? Ateşin huzuruna girebilir misin? Mümkün değil. Aynı biçimde, birinci ders, birinci hareket, birinci iş bu. Bu kurban lazım kesilsin. Demek Allah'a yaklaşırken lazım bir korkumuz olsun, bir saygımız olsun. Eski antlaşmada düşünebiliyor musun? Acaba kurban kabul oldu mu diye bir düşünce var. Kim Allah'a yaklaştıysaydı bu şüphede, bu soru kafasında var idi. Ve büyük bir korku ve saygı ile Allah'a yaklaşır. Diye işte böyle ellerini sallayarak, değil mi, türkü söyleyerek. Hayır, öyle değil. Büyük bir korku ve saygı ile. Acaba biz bugün aynı anlayışta mıyız? Rabbin huzuruna gelince, yani Rab'be yaklaşırken bir parça olsun bu saygı, bir parça olsun bu korku var mı bizde? Acaba Rab benim hakkımda ne düşünüyor? Ben kendimi imana getiriyorum ama ben şimdi dua ettiğim zaman acaba Allah benim için ne düşünüyor? Acaba benim aram iyi mi Rab'le? Evet, Musa Rab'i görünce ne yaptı? Pabuçlarını çıkardı. Neden? Camiye mi girdi? Hayır, yere kapandı. Düştü yere ve dedi ki ben senin kutsallığını anlıyorum, kabul ediyorum. Biz dış şeylere önem vermiyoruz. Evangelistiz, protestantız, bizim için kutsal böyle kilise, cami gibi bir yer yok. Ve bu biraz da işte insan zayıf ya, bu biraz bizim de saygımızı azalttırıyor. Eminim bu da şimdi karanlık bir kilise gibi yaparsak ve kutsal ikonalar böyle şey koyasak ve bu da çok böyle korku verici, saygı uyandırıcı arkitektura bir mimar yaparsak o zaman belki insan daha başka. Aha, burası kutsal bir yer. Ama Allah aynı. Allah değişmiyor. Belki burada kutsal eşyalar yok. Ama sen bir parça Musa gibi pabuçlarını çıkarıyor musun? Bir parça Musa gibi korkun var mı? Evet. Biz toplantıda nasıl duruyoruz? Kimisi konuşuyor, muhabbet yapıyor, komentar yapıyor, telefona bakıyoruz. Tamam mı? Türlü türlü çeşit hareketler, sakız çiğniyoruz. Hiç problem değil. Alıştık. Ama Rab'be yaklaşan kurbanla geçmeli. İsa'nın kurbanı var şimdi ve onu düşünerek Rab'be yaklaşıyoruz. Değil yani sadece Rab'be sofrasında, her zaman. Biz asıl Mesih'in bedeni olan topluluğa nasıl davranıyoruz? Bu başka bir konu. Başka bir konu. kavga, çekişme, laflar, dedikodular, işte böyle darılmaklar varken sanki bu sanki bir parça gösteriyor ki biz Allah'tan korkmuyoruz. O kadar Allah'tan korkumuz yok. Tamam. Birinci eşya bu kutsal kurban yeriydi. Birkaç metre ötede ikinci bir eşya var. O da kocaman bir yıkama havuzu. Bakırdan yapılmış bir basen. Yani böyle suyu bulunduran böyle bir yer. Ve orada işte kurbandan sonra yıkama var. Kurban kesildi ya, sonra ne? İkinci şey yıkama. Kurban yerinin hemen önünde 3 metre geniş bakırdan böyle bir basen vardı. Ve Allah görevlileri orada yıkanırdılar. Kim daha yakın? Vardı spesyal insanlar, özel insanlar vardı. Kahinler dediğimiz Allah görevlileri. Onlar daha içeri giriyor. Senin hakkın yok artık, daha öteye gidesin. Onlar Allah'ın huzuruna giriyor. İşte onlar ilk önce lazımdı yıkansınlar. Kurbandan sonra yıkama geliyor. Ancak yıkandıktan sonra göreve başlardılar. Ve buradaki ders nedir? Kurbanlar Allah'ın kutsallığı için kesiliyor ama yıkamalar insanın murdarlığı için yapılırdı. İnsan yıkanırdı, yani kendi murdarlığını gidersin. Burada daha avlunun içindeyiz. Asıl Allah evinin içine girmedik daha. Sadece avludayız. Demek oraya girmek için bir yıkanma lazım. Asıl Allah evinin içine girmek için bir yıkanma lazım. Ve yıkanmadan oraya giremezsin. Bu yıkanma insanı eski durumdan yepyeni bir duruma getiriyor. Tamam mı? İsrail halkı o da kocaman bir yıkamadan geçtiler. O nasıl? Kızıldeniz'den geçerken hani bütün halk olarak oradan geçtiler. Sanki asıl yazıyor 1. Korintliler'de vaftiz oldular. Bu kocaman denizin içinde okuyoruz 1. Korintliler 10 ayet 1 ve 2. Kardeşler, istemiyorum şu meselede cahil kalasanız. Dedelerimiz hepsi o bulut altındaydılar. Hepsi de denizden geçtiler. Bulut ve denizin içindeyken hepsi Musa'ya vaftiz oldular. Ve bu olay daha sonra bu Allah evinin avlusunda, yani sanki yine çağrıştırılıyordu. Yine onların aklına getiriliyordu. Hatırlıyor musunuz? Biz bütün halk nasıl Kızıldeniz'den geçtik? Kocaman bir yıkanma gibiydi. Ve şimdi yine Allah'ın huzuruna girirken yeniden bir yıkanma var. İsrail halkı burada Mısır'dan koptu. Sanki onlara yeni bir pasaport verildi. Yani önce Egipliyken, Mısırlıyken o Kızıldeniz'den geçtikten sonra artık ayrı bir halk oldular. Pasaportlarını yaktılar gibi. Artık yeni bir devletin vatandaşları oldular. Başka bir kral, başka bir gelecek vardı. Başka bir kader vardı onlara. Ve İsa da aynı hakikati öğretti. İnsan lazım yeniden doğsun. Yoksa Rab'e yaklaşamaz. Yeniden doğmamış bir kişi dış avlusuna kadar bir daha içeri giremez. Tamam mı? Yuhanna 3 ayet 5 şöyle diyor. Sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bir kişi sudan ve ruhtan doğmadı mı Allah'ın krallığına giremeyecek. Allah'ın huzuruna giremeyecek. Demek kimse eski insan olarak Allah'ın katına gidemez. Olduğu gibi eski insan olarak kimse Allah'ın huzuruna gidemez. Ve birçok kişi burada aldanıyorlar. Sanıyorlar ki biraz religya, biraz din, biraz iyileşme, biraz düzelme. Hani sigara bırakayım, içki bırakayım. Ondan sonra Allah'ın huzuruna gireyim. Aldanıyorlar. İsa ne diyor? Tamamen yeni bir doğuş lazım. Eski insan yaramaz. Eski insan lazım ölsün, ölmeli. Yeni bir kişi. Ancak bu yeni kişi Allah'ın huzuruna gelecek. Tamam mı? Bazılar gene işte toplantıya geldim, ilahiler söylüyorum, azıcık dua ediyorum. Demek Allah'a uygun bir insan oldum. Aldanıyorsun arkadaş. Yeniden doğmadan kimse Allah'ın huzuruna giremez. Ve doğmak her zaman acı, zor, zahmetli bir iş. Öyle değil mi? 7 defa gördük bizim ailemizde doğmak nedir? Ve gerçekten doğmak bir krizdir. Bebek artık büyümüş, anasının rahminde kalamaz. Dar bir yerden geçmek lazım. Doğum kanalı çok dar. Hiçbir hayvanda bu kadar büyük acı ve korkunçluk yok. Nasıl insan da var doğarken. Ve aynı onun gibi yeniden doğan bir kişi aynı duruma geliyor. Ne ileri ne geri. Sanki böyle dar bir yerden geçmeli, bir krize giriyor. Yeni doğmak her zaman kriz demektir. belki bedensel bir şey değil ama kafada, anlayışta bir krizde. Tamam mı? Artık günahta devam edemem. Günahta devam etmek istemiyorum. Mısır'a dönmek istemiyorum. Orada sadece ölüm bekliyor beni. Ben lazım oradan çıkayım. Ama aynı zamanda ilerisini daha görmüyorsun. Sonra bana ne olacak? İman etti mi? Nasıl olacak? Nasıl yaşayacağım? Ne kaybedeceğim, ne kazanacağım? İşte bu tür hesaplar yapıyor bir kişi. İşte yeni doğuş böyle oluyor. Ve bu krizi yaşamamış olan bir kişi yeniden doğmamıştır. Bunu kesin söylüyorum. Her yeni doğuş kriz demektir. Ve sen hayatında bu böyle bir şey olmadıysa sen yeniden doğmamışsın. Ve Allah'ın huzuruna giremeyeceksin. Evet, ve şimdi avludan içeri doğru gidiyoruz. Birinci bir perde var. Ve bu birinci perdenin içine daldık. Ve oda uzunca bir oda var. Allah evinin birinci odasına giriyoruz. Ve onun adı kutsal yer. İki bölme var. Ve birinci bölmenin adı kutsal yer. Evet, kutsal yer. Neden böyle yazıyor? Artık Allah'ın kutsallığını anlayıp kurban getirdik. Yeniden doğup asıl Allah evine daldık. Ve Allah'la artık beraberliğimiz var. Bu odanın içindesin. Ama dediğim gibi oda, iki tane oda var. Öndeki iki kat daha uzun. Ona kutsal yer diyoruz. Ama içerideki oda bir küp gibi. Yani genişliği, uzunluğu, yüksekliği aynı. İşte ona en kutsal yer diyoruz. Ve bu iki odaya ayıran daha kalın bir perde vardı. Ama şimdi önce tane tane birinci odaya giriyoruz. Kutsal yere. Ve o da iki tane, üç tane aslında eşya vardı. Girdiğimizde sağ tarafta ekmek masası vardı. Evet, bu ekmek masası nasıl bir şey? Bu 90 cm uzun, 50 cm geniş ve 70 cm yüksek akasya tahtasından yapılmış bir masa. Ama tamamen altınla kaplıydı. Sizin tahtayı göremezsin, sadece altın görüyorsun. Ve onun üstünde iki kere altışar pide duruyordu. Nasıl pide yapıyor? Böyle incecik pide. Bu da bir yiğin, hani altı tane ve sağda gene ikinci bir altı tane duruyordu. Ve bunlar her gün tazelerdiler. Her sabah tamamen yeni ekmek koyardılar ve eski ekmekleri kahinler yerdiler. Atılmazdı bunlar. Böyle tamamen normal ekmek gibi yerdiler. Ve her sabah yeni ekmek koyardılar. Neden böyle acaba? Bunun anlamı ne? Buradaki ders nedir? Rab senin bedensel ihtiyaçlarını karşılıyor. Rabbimiz o kadar iyidir. Yani her zaman ekmeğe sağlıyor. Her zaman hani senin iyiliğini düşünüyor. Rab halkına büyük bir ders verirdi. Bu ekmek aslında neyi andırmak istiyor? Seni besleyen benim. Tabii ki ıssız yerde, çölde gezerken Rab man ekmeğini onlara 40 sene boyunca man yağdırdı onlara. Bu Rab dedi ki bu man ekmeğe toplandığın zaman hiç lazım bayatlanmazsın. Sadece bir günlük man ekmeği topluyorsun, haneni besliyorsun, ondan sonra ikinci gün yeniden topluyorsun. Olamaz bir haftalık alasın ya da iki günlük bile alamazsın, çürüyordu diyor. Onun için Rab bize burada büyük bir ders veriyor. Nasıl bu pideler her gün tazeleniyordu orada, işte her gün bize taze ekmek vermek istiyor Rab. Her gün, her sabah. Rab seni her gün taze ekmekle beslemek istiyor. Dakikada, şu anda. Kaç defa imanlı diyor ki eski günler neredeydi? Evet. 20 sene önce, 25 sene önce nerede büyük bu sevgi? Bu sevgi yok oldu. İşte bu kardeşler, böyle düşünen kardeşler anlamıyorlar ki Rab bugün sana konuşmak istiyor. Bugün sana sevinç vermek istiyor. Bugün seni beslemek istiyor ruhsal ekmekle. Dakikada o aynı sevgiyi vermek istiyor. Özenme yani eski durumlara. Ne kadar güzel bir durum vardı. Hayır, bugün Rab seni çağırıyor, sen yeniden sevinesin. Bu ekmekler Rab'e sunulan birer kurban ekmeği gibiydi. Halk ekinleri çok zahmetle toplardı. Yok bugün böyle traktörle, harvester yani. Ama en birinci kestikleri ekinler onları Rab'in huzuruna getirirdiler. Demek istediler ki asıl ekmeğimizin sahibi Rab'dır. O verdi. Ve her zaman ona en birinci çeviriyoruz yemekleri. Ekmeği sana kim veriyor? Diyorsun ben işe gidiyorum. Kendi gücümle, kendi aklımla kazanıyorum parayı. Öyle yiyoruz. Öyle mi? Rab mı sana ekmek veriyor yoksa insan mı? İnsan işliyor ama Rab işlemek için fırsat veriyor. Yağmur, güneş, bir de sağlık. Rab sağlıyor. Bunlar yokken sen ne yiyeceksin? Ne kazanacaksın? Rabman ekmeğe ne zaman verdi? Önce ıssız yerlerde yolculuk yaptılar. Sonra Rab ekmek verdi. Rab daha yani Mısır'dan çıkarken onlara söylemedi. Nasıl beslenecekler? Yani bunlar akılsız mı? Bunlar anlayışsız mı? Sen yüz binlerce kişilik bir halk çöle ıssız yeri sokuyorsun. E tabi herkes soruyor. Musa bizi neye götürüyorsun? Nasıl yiyeceğiz burada? Yanımızda birkaç yiyintiler var ama bunlar dayanmayacak bunca zaman. Ama Rab diyor ki hayır. Önce çıkıyorsunuz sonra besleyeceğim. İman meselesi. İman meselesi. Ve İsa Mesih de aynısını söyledi. Matta 6:33'te şöyle diyor. Siz gene en birinci onun krallığının ve onun doğruluğunun peşine düşün. O vakit size bütün bu şeyler de verilecek. Ne için konuştu? Yemek, içmek, giymek. Tamam mı? Bu şeyler verilecek ama ne zaman? Önce ve sonra meselesi var. Önce Rab için bir adım at. Ondan sonra Rab sana gereken şeyleri verecektir. İmanla yaşamak budur. Biz imanlıyız ama imanla yaşıyor muyuz? İmanlıyız ama her şey hazır yani bulmak istiyoruz. Evet. Ve böyle değil. İşlemek lanet olabilir, sevinç de olabilir. Adem için işlemek lanet oldu. Yaratılış 3:17-20. Rab diyor ki uğraşacaksın ama toprak sana sade diken verecek. Ama Rab'i sesleyen halk için işlemek sevinçtir. İlk imanlılar için deniliyor ki evden eve gezip Rab'in ekmeğini paylaşırdılar. Hep birlikte mutlulukla ve saf yürekle yemek yerdiler. Biz okuduk bunu Apostolların İşleri 2. bölümde. Evet, sağ tarafta dediğimiz gibi bu ekmek masası vardı. Ve kutsal odanın içinde sol tarafta ikinci bir eşya vardı. Bu da altından kandilik. Kandilik, mumluk. Ama tabii ki bugünkü mumlar gibi değil. Bunlar zeytinyağından yapılan böyle küçük çanaklar vardı. İçinde fitil. İşte bu zeytinyağı aktıkça orada ışık oluyor. 1.30 metre yüksek, 7 kolu saf altından yapılmış 7 tas içinde bu fitiller vardı ve çok aydınlık veriyordu. Değil bir tane ama 7 tane. Düşünebiliyor musunuz? 7 kolu bir mumluk. Ne kadar aydınlık oluyordu orada. Evet, 7 biliyorsunuz Allah'ın sayısıdır. Tamamlık, hiç eksiklik yok. Tam aydınlık. 7 kolu mumluk demek tam aydınlık, eksiklik yok. Tam aydınlık veren bir eşya. Ve budur. Rab'in ışığı onun şanlılığını gösteriyor. İsrail halkı o şanlılığın aynısı olacaktı. Rab dedi ki, hani benim için siz kutsal bir halk olacaksınız. Çünkü ben Rab kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum. Leviler 20:26. Rab ne diyor? Siz öbür halklara benzemeyeceksiniz. Siz farklısınız. Ve bu farklı olmanız sizin ışığınızdır. Ne kadar siz öbür halklara benziyorsunuz, ne kadar onlardan kız alıp kız veriyorsunuz, ne kadar onlarla birleşiyorsunuz, o kadar sizin aydınlığınız sönüyor. Ne kadar farklı olmaya cesaretiniz varsa o zaman aydınlık oluyorsunuz. Bütün halklar istediler, bize görünen insan kralı olsun. Ama İsrail halkı için başka bir sıra vardı. Hayır, onların kralı olmayacaktı. Onların kralı gökte olsun. Ama oldu sonra, dayandılar 400 sene sonra, olmuyor. Samuel, bizi bir kral seç. Bizim halkımıza hani kral olsun. Aydınlık şöyle oluyor. Anlattığımız gibi, aydınlık yani farklı olmakla oluyor. Ve biz sanmayalım sadece konuşmak, ve sanmayalım sadece konuşmak, şahitlik yapmak, broşür dağıtmak, hani aydınlık buymuş. Hayır, biz mahalleye uydukça karanlık oluyoruz. Işığımız sönüyor. Cesaretimiz olsun farklı olmaya. Evet. Ve aynı zamanda bu ışık Rab'in yani halkına yol gösteriyor. Hatırlıyorsunuz Rab çölde İsrail halkını güderken gündüz bir hani duman bulut direğinde oluyordu. Ve gece nasıl? Bir ateş direğinde. Yol gösteren bir çölde. Hani yollar yok. Nasıl onlar yolunu buldular? Rab kendisi onlara yol gösterdi. Karanlıkta yaşayan kişi nereye gittiğini bilmez ve sık sık düşer. Ve düşerken kendini zarar verir. Lazım bir aydınlık olsun. Ve Allah'ın aydınlığı onun sözüdür. Allah'ın aydınlığı onun sözüdür. İnsanlara konuşuyor, doğru yolu gösteriyor, onların karanlık fikirlerini değiştiriyor. Mezmur 119-105 sözün adımlarım için çırağı ve yolum için ışıktır. Tamam mı? Evet, işte İsrail halkı bunu her zaman anlardı. Allah'a yaklaşan bir kişi bu iki büyük dersi alırdı. Birincisi, Rab bizi besler. Rab bizi tutuyor. Bir baba gibi bize her gün ekmek, taze ekmek veriyor. Ama aynı zamanda Rab bize aydınlık veriyor. Bize yol gösteriyor. Ve aynı zamanda istiyor ben de aydınlık olayım. Evet, benim hayatıma bir ışık lazım, bir aydınlık lazım. Bu nereden gelecek? Mezmur 119 ne okuduk? Nereden gelecek? Sözün. Allah'ın sözü. Allah'ın sözünü bildikçe, Allah'ın sözünü okudukça hayatımıza aydınlık giriyor. Ama sen dersin, biliyorum, okudum. Sen uğraşmazsan Allah'ın sözüyle bu aydınlık nasıl girsin senin hayat? Otomatik olmayacak, rüyalara güvenme. Allah'ın sözü diyor, adımlarıma ışıktır. 2. Petrus 1.19 yeni ayet için aynısını söylüyor. Bizim için peygamberliğin sözü daha da kesin oldu. Siz ona kulak astınız mı iyi yaparsınız. O sizin için sanki karanlık bir yerde parlayan bir lamba gibidir. Ne? Peygamberliğin sözü. Hangisi? Bu konuşmuyor Yeşaya, Yeremya. Bu konuşuyor İsa Mesih'in sözleri. Gün doğana kadar, sabah yıldızı yüreklerinizde doğana kadar parlasın. Bakın, sanki bir gecede bulunuyoruz. Gecede insan bir şey göremez. Bekliyoruz dört gözden güneş doğsun deme. Eskiden yoktu elektrik böyle. Ama işte bu zaman içinde Allah'ın sözü, peygamberlik sözleri, Mesih'in müjdesi bize yol gösteriyor, aydınlık veriyor. Allah'ın sözü lazım yüreklerimizi dalsın da orada aydınlık versin. Değil sadece kafada, değil sadece rafta, değil sadece telefonda ama Allah'ın sözü yüreğimizi dalmalı. Yoksa hiç fayda yok. Allah'ın sözünü bilmeyen kişi karanlıktadır. Boş adetler, boş tradisyonlar, inançlar, cinlerden korku, ölümlerden korku. Bütün bunlar bizim halimizde dolu değil mi? İnsanlar böyle boş adetlerle devam ederken karanlıktadır. Evet, Allah'ın sözü senin hayatını aydınlatır değil mi? Yoksa imanlıyım deyip daha da karanlık içinde devam mı ediyorsun? Maalesef birçok imanlılar, kendini imanlı diyen kişiler öyle. İmanlıyım deyip ama aydınlığı aramıyorlar. İzin vermiyorlar aydınlık onların yüreğine dalsın. İyi, güzel. Şimdi artık avludan geçtik. Birinci odayı dolaştık. Sağda solda ne var? Ve şimdi artık niyetimiz var en kutsal yere girmeye. Acaba nasıl olacak? Oda ne var? Dışarıda aydınlık var ama içeride bir lamba yok. Tamamen karanlık. Pencere de yok, cam da yok. Nasıl? Biz perdenin önüne geldik, Allah'a iyice yaklaştık. Ve orada gene ikinci bir perde var. Ve bu perdenin önünde ve arkasında iki eşya duruyor. Önünde sanki girişte ikinci bir kurban yeri. Ama bu daha küçük. 45 lan 45 santimetre ve sadece 1 metre yüksek. Küçük bir şey. Tabi burada iki perde kadar böyle ve 1 metre yüksek. Ve bu kurban yeri hayvanlar için değil. O da hayvanın eti yakılmazdı. Ama ne yakılıyordu? İşte hoş kokular. Tütsü. Ve günde iki defa bu tamyan dediğimiz Bulgarca yani kokular yakılırdı. Ve buradan çıkan duman perdenin arkasına girdi. En kutsal yeri dalırdı. Onun için aslında perdenin önünde ama bir giriş gibi içeri dalırdı. Bu duman en kutsal karanlık yerin içine girirdi. Onun için burada en kutsal yeri ile birlikte geçiyor. Ve bundaki ders nedir? Allah halkının duaları Rab'bin önüne çıkıyor. Biz dua ettiğimiz zaman bunlar sadece bir psikolojik bir olay değil. Sadece kendi kendimizi yatıştırıyoruz değil. İnşallah yok. Biz biliyoruz bu bizim dualarımız Allah'ın huzuruna giriyor. Evet. Ama nasıl? Sadece bu dumanla birlikte. Dumansız yani sanki dualar boş. Bir aracı lazım. Bir köprü lazım. Bir aracı lazım bizim dualarımıza Allah'ın huzuruna getirsin. Evet. Ve herkes anlıyor. Bu kimdir? Yeni antlaşmada. Yeni antlaşmada bu görev yapan kimdir? Kim bizim dualarımızı alıp tütsü gibi Allah'ın huzuruna getiriyor? Rab İsa. O aracıdır. Defalarca bunu İncil'de söyledi. Benim adımda ne dilersiniz? Değil mi? Ben yalvaracağım baba size göndersin. Evet. Aslında herkes, her halkta dua ediliyor. Yok bir din nerede dua edilmiyor, yok bir toplum nerede dua edilmiyor. Allah'ın kulakları acaba sağır mı ki, bir aracı lazım? Daha şimdi biz konuşuyoruz ama Arap işitmiyor mu da, böyle mi? Yoksa bizim dilimiz mi anlamıyor, bir tercüman mı lazım? Evet, böyle değil değil mi? Ama en güzel, en süslü, yani en büyük gözyaşları ile yapılan dualar bile Rabbin kutsallığına uygun değil. Rab bakmıyor senin diline, Rab bakmıyor senin inancına, Rab bakmıyor yani senin diyelim ciddiliğine. Ama önemli olan nedir? Var mı bir aracı? Her insan günahlıdır, onun için duaları Allah'a uygun olmuyor. Dil o işitmesin ama diyor, sen mi bana dua edeceksin? Değil mi? Daha dün falanca şey yaptım, şimdi kalkıyorsun bana dua etme, öyle mi? Uygun değil. Onun için yani. Yeşaya 59, 1'den 3'e kadar. Bakın diyor, Rabbin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. Demek Allah elbette yapabilir hemen her şey. Elbette bizi işitiyor, hangi dilde konuşursan. Önemli değil. Ama diyor, ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez oldunuz, sesinizi işitemez oldunuz. Çünkü elleriniz kanla dolu, parmaklarınız suçla kirlendi. Dudaklarınız yalan söyledi, diliniz kötülük mırıldanıyor. Ve sonra kalkıp dua ediyorsun. O yüzden insanın duası aracısız onun huzuruna giremez. İşte bu tütsü yeri, hani bu tütsü yani duman kurban yeri, İsrailleri onu andırırlar. Bir kişi bu arayı, bu mesafeyi katletmesi lazım, kapatması lazım. Sanki sen en önemli bir devlet adamına durmadan küfür ediyorsun, onun yüzünü tükürüyorsun, onun dediğini hiç yapmıyorsun, sonra dönüp çok süslü laflarla bir sürü şeyler istemeye kalkıyorsun. Olur mu böyle şey? Ne diyecek adam? Sen bugüne kadar bana ters döndün, tükürdün benim yüzüme, laf yaptın, küfür ettin bana, şimdi kalkıyorsun benden bir şey istemeye. Rab ver, şunu ver, bunu ver. Hayır diyor. Aramız bozuk, aramız açık. Bir aracı lazım. Evet, güzel. Sen de istiyor musun? Sen dualarını işitirsin. O zaman en büyük aracın şefaatçinin sesine kulak as. Ne diyor İsa Yuhanna 15-16 şöyle diyor. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Ve karar verdim, gidip yemiş veresiniz. Yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki babadan benim adımla ne dilerseniz o sizi versin. Görüyor musunuz? Ne zaman Rab senin dualarına kulak asacak? Ne zaman bütün yani dikkatini sana çevirecek sen dua ettiğin zaman? Eğer yemişin varsa, senin imanlı hayatın bereketli bir hayat ise, dil sana, dil kendini bereket başkalarına. Yemiş bu demektir. Senin hayatın başkalarına bir bereket mi? Sen gerçekten kalkıp başkaları için düşünüyor musun? Bugün falanca kardeşi, kız kardeşi ne yapabilirim? Öyle bir düşünce var mı sende? O zaman Rab senin dualarına cevap verecek. Yemiş dolu bir hayat yaşıyorsun. Evet. Ve en sonunda perdenin arkasında sonuncu olarak bir sandık duruyor. Ve biz buna diyoruz antlaşma. Antlaşma, anlaşma sandığı. Bu sanki Allah'ın nesidir yani. Bir sandık, sandık bir şey korumak için. Ve biz, ben yeni imanlıyken o kadar prost, o kadar cahil bir düşünce vardı bende. Bu İsrailler Allah'ı bir kutuya koydular. Sanki Allah içeride. Kapattılar onu bir kapakla sandıkta duruyor. Hayır, bu saçma. Çünkü bu antlaşma sandığı iki parçadan oluşuyor. Aşağıdan tahtadan yapılmış bir açık sandık, üstü yok. Ve bir kapak var ve bu kapak apayrı. Ve buna bakacağız. Onun uzunluğu 1.10, 70 cm ve 70 cm yüksek. Tahtadan idi. Ama altından kaplıydı bu sandığın kendisi. Ve bunun içinde 3 tane eşya vardı. Birincisi Musa'nın taş tabelaları, 10 emir diyoruz ya. Ve onlar içeride duruyordu. Halk her zaman Allah'ın kanununu hatırlasın. Bunlar anlaşmanın şartlarıydı. Ve halk onu tuttu mu, Rab da kendi sözünü tutacaktı, onları bereketleyecekti. Her zaman bu kafalarda olsun. İkincisi bir kap man ekmeği. Dışarıdaki ekmekler içeride bile. Allah'ın sanki huzurunda bile halkı beslemek düşüncesi var. Halk her zaman hatırlasın ki Rab onları nasıl mucizelerle kurtardı, mucizelerle yaşatırdı. Ve üçüncü olarak Harun'un çubuğu. Bu bir badem ağacından bir çubuk, o filizlendi. Korah adında bir adam kafa kaldırdı. O da bütün cinsiyle birlikte Allah görevlisi olmak istedi. Kim bu Harun? Musa'nın agası. Niye Allah onu seçti? Biz de aynı görev yapacağız. O da kim? Ne sanıyor kendini? Sayım 6, 16-17'de onu okuyoruz. Ve Rab buyurdu ki o zaman her cinsten bir adam çıkıp, hani adam bir çubuk üzerine yazsın bu cinsin adını ve antlaşma sandığının önüne koysun. Ve ertesi sabah bu 12 çubuk yan yana dururken Levi cinsinin çubuğu filizlenmiş. Ve Rab böyle gösterdi ki işte bu cinsi seçtim, Levi cinsini, başka kimse değil. Evet, bu üç eşya bu sandığın içinde duruyordu. Ama dediğim gibi bir kapak vardı. Bu atık bambaşka ve bunun adı bağışlama örtüsü. Bu atık odundan yapılmış değildi, saf altından idi. Tamamen birkaç kilelik altın düşünebiliyor musunuz? Saf altından yapılmıştı. Ve işte bir avuç kadar yüksek kenarı vardı ve iki ucunda iki melek şeklinde hani melekler duruyordu. Ve kanatlarıyla yüzlerini örtüp aşağı bakar. İşte böyle. Ve bu bağışlama örtüsünün işi nedir? Senede bir kere o baş görevli gelip bir keçinin kurbanını ondan kan alıp kendi parmağıyla bu kapağın üstüne seperde bir kutsal eşya olduğu için Rab işte o zaman halkın günahlarını bağışlardı. Ve bu metotla kurban geçerli kılınırdı. Bu kapak aslında değil Allah içeride olsun ama bu Allah'ın sanki bir tahtıydı. Yani kral iskemlesiydi. İşte biz bir ilahi söylüyoruz keruvların arasında oturan bunu gösteriyor. Söylüyoruz ama anlamıyoruz. Rab değil kutunun içinde ama üstünde bu keruvların ortasında. Sanki kendine nasıl her bir kral kendini bir iskemle yapıyor. Kendi gücünü göstermek için Rab orada gücünü gösteriyordu. Evet. Evet ve insan bunu bakarken düşünmeye başlıyor. Bizim yolculuğumuz bitti artık. Artık en merkezi yere geldik. En büyük sentre geldik. Rabbin huzuruna vardık. Ve insan düşünmeye başlıyor. Ey ne kadar şanlı bir şey. Altından. Çok büyük böyle bir ahenk vardı. Çok büyük bir yani sistem. Ve biz bakıyoruz. Ah keşke biz o zaman yaşardık. Keşke biz yani aynısını görseydik. Allah hakkında çok şeyler öğrendik ama bu yolculuk lazım bir sene sonra tekrarlansın. Çünkü sadece seneden seneye Allah'ın huzuruna girebilir. Sen zaten giremezdin. Senin temsilcin, senin halkından bir kişi, tek bir kişi bu Allah'ın huzuruna girebilir. Sen şansın yok. Evet ve bu gösteriyor ki bu sistem eksiktir. Bizi tam olarak Allah'ın katına getiremez. Sanki bir senaryo gibi, bir tiyatro gibi seneden sene tekrarlanır da kişileri hatırlatmak için ama asıl iş orada bitmezdi. Yine İbraniler 6:10 şöyle diyor. Çünkü bu sıralar sadece yemek içmek, türlü yıkama adetleri ve beden için verilen buyruklarla uğraşıyorlar. Bunlar konuldu sadece yeni sıranın zamanına kadar. Yeni sıra ne zaman geldi? İsa Mesih bunun aslısını yaptı. Yok artık kukla evleri. Yok artık seneden seneye. Yok artık böyle sadece dışarıdan temiz olmak, hayır, içeriden ve tamamen ve gerçek olarak ve Allah'ın huzurunda, gerçek gökte bu sistem gerçekleşiyor. Bu eski sistem altında günahlar affedilirdi ama hangi günahlar? Ayet 7'de okuyoruz. Sadece istemeyerek yapılan günahlar. Sen iş yerinde çalışırken inşaatta çekiç düşüyor, bir kişinin kafasına geliyor, adam ölüyor. Sen katillik yapmışsın. Belki isteyerek değil, istemeyerek kaza. Ama gene de bu günah bağışlanırdı. Bu günah bağışlanırdı. İstemeyerek yapılan bir şey. E peki sen sadece istemeyerek mi günah işliyorsun? Ha? Bütün günahlar böyle mi? Biz bile bile kötülük yapmıyor muyuz? Kararla her şeyi göze alarak ve gene yapıyoruz. Gene konuşuyoruz. E o zaman kurban nerede? Eski antlaşma altında kurban yoktu. O zaman bize af yok. Allah her günahı affedebilir ama eski sistem altında bize garanti verilmiyor. Rab o günahları acaba affedecek mi, affetmeyecek mi bilemeyiz. Tamam mı? Ayet 10 okuduk. Yazıyor ki bu eski sistem belki çok süslüydü ama sade yeni sistem gelene kadar. Yeni sıra, hani sıranın zamanına kadar. Ve şimdi hangi sistem altında yaşamak istiyoruz? Hangi sistem daha üstün? İsa diyor, elden yapılmış bir binaya girmedi. Hayvanların kanı ile Allah'a yaklaşmadı. Hani yeryüzünde bir hangi tapınak da görevli değildir aslında. Göktekisinde hani görev yapıyor. Biz şimdi yeni zamanda yaşıyoruz. Bu derslerin aslına sahibiz. Bir daha eski sisteme dönmeyeceğiz. Buradaki büyük ders budur. Maalesef birçok imanlı gerçekten zayıf durumdalar. Ve İbraniler mektubu bütün yeni antlaşma için bir anahtardır. Ve gerçekten eski ve yeni sistem arasındaki farkını anlamak için bu mektubu iyice okumalı ve anlamalıyız. Zaten papaz kiliselerinin büyük hataları hepsi oradan geliyor. Eski antlaşmada yazıyor papaz, hani kutsal adamlar lazım sakal bıraksınlar. Onun için papazlar sakallan geziyor. Niye? Kitapta yazıyor. İyi bak, kitap hangi bölümünde? Nerede bulunuyoruz şimdi? İşte bunu iyice ayırmamız lazım. Biz yani gerçekten çok daha büyük bir başkâhine sahibiz. Çok daha büyük kanlara, kurban kanına sahibiz. Ve bütün saydığımız eşyalar İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Ondan ayrılmayalım. Rab sizin olsun.